Ayrım 9, sayfa 118. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 38. Bölüm. İbis Oteli'nin konferans salonu doluydu. Savcı endişeli personele bir sorgu odası ayarlamalarını söylerken Yuna kahvaltı salonunda bekliyordu. Yuna Anya'yı aradı, sekretere bağlandı. Sundsvall'da iyi bir adli tıp uzmanı araştırsın diye mesaj bıraktı. Kahvaltı salonunda tavana yakın bir yere monte edilmiş televizyona bakarken haberler başladı. Birgitta Gort'ta işlenen cinayet ve devamında gelişen dramatik olaylardan bahsediliyordu. Polis barikatları, kırmızı boyalı binalar ve özel ıslah evinin tabelası gösterildi. Zanlının kaçmış olabileceği yollar bir haritanın üzerinde işaretleniyor, 86 numaralı yolun ortasına dikilmiş bir muhabir çocuk kaçırma olayını ve polis barikatlarının bir işe yaramadığını anlatıyordu. Yuna ayağa kalkıp televizyona doğru yürürken çocuğu kaçırılan annenin faile sesleneceğini duydu. Ekranda Pia Abrahamson belirdi. Bir mutfak masasının başında oturuyordu, yüzü acı doluydu, elinde bir kağıt vardı. "Eğer beni dinliyorsan," diye başladı, "haksızlıklara maruz kaldığını biliyorum ama Dante'nin bir suçu yok." Pia doğrudan kameraya baktı, "onu bırak," diye fısıldadı, çenesi titriyordu. "Eminim iyi bir insansın. Dante daha 4 yaşında, ne kadar korktuğunu biliyorum. O kadar... Elindeki kağıda baktı, yanaklarından yaşlar boşandı. "Ona kötülük yapma, küçük yavruma vurma." Hıçkırıklarla sarsıldı, yüzünü yana çevirdi. Stockholm'daki stüdyoya bağlandılar. Seter Hastanesi'nden bir adli tıp psikiyatrı yüksek bir masanın başında oturmuş, ana haber sunucusuna durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyordu. "Kızın dosyalarını okuyamadım. İki cinayetin faili de o mu bir şey diyemem. Ama bu kuruma yatırıldığına göre psikolojisi ciddi ölçüde bozuk demektir. Her ne kadar..." "Peki ne tür riskler var?" diye araya girdi haber sunucusu. "Çocukla hiç ilgilenmeyebilir," dedi psikiyatr. "Hatta zaman zaman varlığını bütünüyle unutabilir. Tabii çocuk henüz 4 yaşında. Birdenbire ağlamaya başlar ya da annesini çağırırsa kız öfkeye kapılıp tehlikeli olabilir." Suzan Öz kahvaltı salonuna Yuna'nın yanına geldi. Gülümseyerek bir fincan kahve ile pasta teklif etti. Yuna teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Birlikte asansöre binip üst kata çıktılar. Kasvetli bir balayı suitine girdiler. Kilitli bir mini bar ve aşınmış sarı ayakları üzerine duran bir jacuzzi vardı. Tuğla Lehti yüksek korkuluklu geniş bir yatağa uzanmış Disney kanalını izliyordu. Mağdurlara destek kurumu personeli Yuna ile Susan'ı başıyla selamladı. Susan kapıyı kapattı. Yuna pembe pelüş yastıklı bir sandalye alıp yatağın yanına oturdu. "Bana niçin Vicky'nin Dennis diye bir oğlanla buluştuğunu söyledin?" dedi. Tuğla toparlandı. Kalp şeklindeki bir yastığı karnına bastırarak oturdu. "Öyle sanıyordum," dedi. "Neden öyle sanıyordun?" Tuğla omuzlarını silikti, bakışlarını televizyona çevirdi. "Deniz diye birinden mi bahsetti?" "Hayır," diye gülümsedi Tuğla. "Tuğla, Vicky'yi gerçekten bulmam gerek." Tuğla yatak örtüsünü ve pembe ipek yorganı tekmeleyerek yere attı, tekrar televizyona döndü. "Bütün gün burada mı kalacağım?" diye sordu. "Hayır, istersen odana gidebilirsin," dedi destek personeli. "Sina olen vain pieni lapsi," dedi Yuna fince. "Sen daha küçük bir çocuksun." "Ey," dedi Tuğla alçak sesle, Yuna'nın gözlerinin içine baktı. "Sen kurumlarda kalmamalıydın aslında." "Yo, hoşuma gidiyor," dedi Tuğla ifadesiz bir tonla. "Başın hiç belaya girmiyor mu?" Tuğla'nın boynu kızardı, beyaz kirpiklerini kırptı. "Hayır," dedi kısaca. "Miranda dün sana vurdu değil mi?" "Evet," dedi mırıldanarak, karnına bastırdığı yastığı sertçe sıktı. "Sana niçin kızdı?" "Odasını karıştırdığımı düşünüyordu." "Karıştırdın mı?" Tuğla yastığı yaladı. "Evet ama bir şey almadım." "Peki niye karıştırdın odasını?"
"Ben herkesin odasını karıştırırım."
"Neden?"
"Çok eğlenceli."
"Ama Miranda senin bir şey aldığını sandı değil mi?"
"Evet, biraz kızdı.
Ne aldığını sanıyordu?"
"Söylemedi ki," deyip gülümsedi Tuğla.
"Sence?"
Bilemiyorum, genellikle ilaçla ilgili bir şeydir. Lu Chu bir gün iğrenç haplarını aldığımı sanarak merdivenden aşağı itti beni.
İlaç değilse başka ne aldığını sanmış olabilir diye devam etti Yuna.
Umurumda değil diye iç geçirdi Tuğla. Makyaj malzemesi küpe. Geriye yaslandı, elmas taklidi kolye ile ilgili bir şeyler mırıldandı.
Peki Vicky dedi Yuna. Vicky de kavga eder miydi?
Hayır deyip gülümsedi Tuğla.
Ne yapardı?
Fazla tanımadığım için bir şey demeyeceğim. Sanırım benimle hiç konuşmadı ama...
Susup omuzlarını silkti. Neden konuşmadı?
Bilmiyorum.
Ama bir şeye öfkelendiğini görmüşsündür herhalde.
Kendini kesiyordu, görseydiniz.
Tuğla susup başını salladı. Ne diyecektin?
İçine sıçardınız. Neredeyse canını alacaktı. Hoş o zaman sorundan kurtuldunuz ya dedi Tuğla.
Bakışlarını Yuna'nın gözlerinden kaçırdı.
Gözlerini parmaklarına dikti. Kendi kendine bir şeyler dedi ve birden ayağa kalkıp odayı terk etti.
39. Bölüm. Caroline destek personeliyle birlikte odaya girdi. Tuğla'dan biraz daha büyük bir kızdı. Üzerinde kedi yavrusu resmi olan çok bol bir tişört giymişti. Bir kolunu Viking harflerinden oluşan bir dövme sarıyordu. Kol kıvrımının hemen altında eskiden kalma beyaz aşı izi parlıyordu. Yuna selam verdiğinde Caroline utangaç bir selamla karşılık verdi. Kahverengi yazı masasının yanındaki koltuğa çekinerek oturdu.
Tuğla, Vicky'nin geceleri gizlice dışarı kaçarak bir oğlanla buluştuğunu söylüyor dedi Yuna. Yok canım diye güldü Caroline.
Neden yok canım?
Çünkü doğru değil deyip gülümsedi Caroline.
Eminsin yani.
Tuğla'ya göre herkes fahişe dedi.
Yani Vicky gizlice dışarı çıkmıyordu.
Yo çıkıyordu dedi Caroline ciddi bir ifadeyle.
Dışarıda ne yapıyordu diye sordu Yuna.
Caroline bir an Yuna'nın gözüne baktıktan sonra başını pencereye çevirdi.
Malzeme kulübesinin arkasında oturuyor, annesini arıyordu.
Yuna, Vicky'nin annesinin o daha Britta Gore'da gelmeden önce öldüğünü biliyordu. Caroline'in yalanını yüzüne vurmadan sakin bir şekilde devam etti. Ne konuşuyorlardı?
Yani Vicky annesinin telesekreterine küçük mesajlar bırakıyordu ama sanırım anladığım kadarıyla annesi hiç aramıyordu.
Yuna başını salladı. Vicky'ye annesinin öldüğünü anlatmadıklarını düşündü.
Dennis diye birinden bahsedildiğini duydun mu?
Hayır dedi Caroline hiç tereddüt etmeden.
Bir düşün. Caroline sakin bir ifadeyle Yuna'nın gözlerine baktı, omuzlarını silkti. Suzan'ın telefonu uğuldadı, mesaj gelmişti.
Vicky sence kimin yanına gitmiş olabilir diye devam etti Yuna.
Telefon sorgunun büyüsünü bozmuştu.
Annesinin, düşünebildiğim tek kişi bu.
Arkadaşları herhangi biri olan?
Yok dedi Caroline ama o kadar çok tanımıyorum onu. Yani ikimiz de ADL'yiz. Az buluşur, hiç kendinden bahsetmezdi.
ADL ne?
Bir çeşit teşhis diye güldü Caroline. All day lifestyle. Yalnızca ekstra suçlular için biraz dışarı çıkabiliyorsunuz, sundbara gidip alışveriş yapabiliyorsunuz, heyecanlı şeyler.
Bütün bunları yaparken herhalde birbirinizle konuşuyordunuz dedi Yuna.
Biraz ama yok.
Peki Vicky kimle konuşuyordu?
Hiç kimseyle, yani Daniel'in dışında.
Danışman Daniel mi?
40. Bölüm. Yuna ile Susan balay suitinden çıkıp asansörlere yürüdüler. İkisi aynı anda asansör düğmesine uzandı. Susan güldü.
Daniel Grimm'i ne zaman sorgulayacağız diye sordu Yuna.
Doktor dün sorgu için erken olduğunu söyledi. Anlaşılır bir şey dedi Susan. Yuna'nın gözlerine baktı. Yaşadıkları çok ağır ama doktoru bir daha yoklayacağım. Bakalım ne diyecek.
Lobiye indiler, çıkış kapısına doğru giderlerken resepsiyonun yanında bekleyen Gunnarsson'u görerek durdular.
Unutmadan otopsinin başladığını bildiren bir mesaj aldım dedi Susan.
Güzel, ön raporları ne zaman okuyabiliriz diye sordu Yuna.
Sen evine dön diye umurdandı Gunnarsson.
Burada işin yok, rapor falan da okumayacaksın. Sen şimdi...
Sakin olsana sen diye araya girdi Susan, şaşırmıştı.
Tabii burada hepimiz köylüyüz ya, sırf Stockholm'dan geliyor diye soruşturma yetkisini bu iblisin ellerine bırakıyoruz.
Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum dedi Yuna.
Bırak bu ayakları.
Soruşturmayı ben yürütüyorum dedi savcı Susan. Gunnarsson'a kaşlarını çatarak baktı.
O zaman Yuna Linna hakkında iç soruşturma yürütüldüğünü ve başsavcının dava açmaya hazırlandığını da bilmen gerekir.
Senin hakkında da iç soruşturma mı yürütülüyor dedi Susan şaşkın bir ifadeyle. Doğru mu bu?
Evet dedi Yuna ama benim görevim...
Ben de tutmuş sana güveniyorum dedi Susan dudakları büzüldü. Soruşturmaya dahil ediyorum, söylediklerini dinliyorum ama sen bana yalan söylüyorsun.
Bu tür şeylere ayıracak vaktim yok dedi Yuna sert bir sesle. Benim Daniel Grimm'le konuşmam gerekiyor. Onu ben yaparım dedi Gunnarsson burnundan soluyarak.
Bunun ne kadar önemli olduğunu herhalde anlıyorsunuzdur diye devam etti Yuna. Daniel Grimm bize yardım edebilecek tek kişi.
Seninle birlikte çalışmak istemiyorum diye sözünü kesti Susan.
Bu işten alındın dedi Gunnarsson.
Sana karşı güvenimi kaybettim diye iç geçirdi Susan ve çıkış kapısına yöneldi.
Hoşça kal dedi Gunnarsson savcının peşine takılarak.
Daniel'le konuşabilirseniz Dennis'i sorun diye arkalarından bağırdı Yuna. Dennis'i tanıyıp tanımadığını sorun. En önemlisi de Vicky'nin nereye gitmiş olabileceğini. Bir isme, bir yere ihtiyacımız var. Vicky'nin konuştuğu tek kişi Daniel ve o...
Evine dön deyip güldü Gunnarsson ve geriye dönmeden el sallayıp dışarı çıktı.
41. Bölüm. Danışman Daniel Grimm, Birgitta Gore'da geleli 11 yıl olmuştu, yarım gün çalışıyordu. Kognitif davranış terapisini ve Aggression Replacement Training metodunu izliyordu. Her öğrenciyle haftada en az bir kez konuşuyordu. Daniel'in eşi Elizabeth hemşireydi. Olay gecesi o nöbetçiydi. Daniel eşinin şok geçiren Lina Molender'le hastaneye gittiğini düşünüyordu. Elizabeth'in malzeme odasında öldüğünü öğrendiğinde yere çökmüştü. Elizabeth'in kalp sorunu olduğunu söyleyip duruyordu. Şaşkın bir vaziyetteydi. Ama Elizabeth'in şiddet uygulanarak öldürüldüğünü anlayınca sessizliğe gömülmüştü. Kollarının tüyleri diken diken olmuş, yüzünden terler boşanmıştı. Hızla kesik kesik soluyordu. Bir sedyeye konulup ambulansa bindirilirken hiç konuşmamıştı. Komiser Gunnarsson, Vestra Norland Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nin 52A bölümü asansöründen çıkarken dudaklarına yeni bir sigara yerleştirmişti. Komiseri doktor önlüğü yakasına kadar iliklenmiş genç bir adam karşıladı, selamlaştılar, ardından açık gri boyalı bir koridora girdiler.
Telefonda söylediğim gibi bu kadar erken ifade almanın faydası yok.
Biliyorum ama yalnızca birkaç şey soracağım.
Doktor birden durdu, bir süre Gunnarsson'a baktı.
Daniel Grimm bir çeşit travmatik stres durumunda, buna uyarılma deniyor. Hipotalamus ve limbik sistem aktive oluyor ve... Sıçtırma şimdi diye kesti Gunnarsson. Umarım adamı ilacı boğmamışsınızdır da kafası yerindedir.
Yok, kafası yerinde ama onu sorgulamanıza izin vermemeliyim. Bir tek...
iki cinayet söz konusu eğer...
Burada kararları kimin verdiğini sanırım biliyorsunuzdur diye sakince sözünü kesti doktor. Hastanın tedavisini olumsuz etkileyeceğini düşünürsem konuşmayı keserim.
Anlıyorum dedi Gunnarsson sesinin tonunu kontrol etmeye çalışarak.
Sırf hasta defalarca polise yardım etmek istediğini söylediği için birkaç soru sormanıza müsaade edeceğim ama ben de yanınızda olacağım.
Çok teşekkür ederim deyip gülümsedi Gunnarsson.
Koridorda ilerlemeye devam ettiler, bir köşeyi döndüler, çatı pencereli ve havalandırma borularının olduğu iç bahçeye bakan bir yığın pencerenin önünden geçtiler. Doktor bir kapıyı açtı. Küçük bir kanepenin üzerinde çarşaf ve yorgan vardı. Daniel Grimm pencerenin altında yere oturmuş, sırtını kalorifer peteğine dayamıştı. Yüzü tuhaf denilecek kadar rahattı, içeri girdiklerinde bakmadı. Gunnarsson bir sandalye alıp Daniel'in karşısına oturdu. Bir süre sonra küfrederek sandalyeyi bir kenara itti, acılı adamın karşısına çömeldi.
''Seninle konuşmam gerekiyor.'' dedi. ''Vicky Bennett'i bulmak zorundayız.
Birgitta Gort cinayetlerinin zanlısı ve...
Fakat ben...
Gunnarsson birden sustu. Daniel'in ne fısıldadığını anlamaya çalıştı.
Duyamadım dedi.
Doktor sessizce izliyordu.
Ben onun olduğuna inanmıyorum diye fısıldadı Daniel. O iyi bir kız. Üstelik...
Gözlüğünü kaldırıp gözyaşlarını kuruladı.
Sır saklama yükümlülüğün olduğunu biliyorum dedi Gunnarsson.
Ama Vicky Bennet'i bir şekilde bulmamız gerek. Bize yardım etmelisin.
Deneyeceğim diye mırıldandı Daniel, sonra dudaklarını sıkıca kapattı.
Vicky'nin Britta Gort yakınlarında tanıdığı var mı?
Belki. Düşüncelerimi toparlamakta zorlanıyorum.
Gunnarsson inleyerek pozisyon değiştirdi.
Vicky'nin danışmanıydın dedi ciddiyetle. Sence nereye gitmiş olabilir? Cinayet işledi mi, işlemedi mi umurumuzda değil. Bunu bilemiyoruz. Ama bir çocuğu kaçırdığından eminiz.
Hayır diye fısıldadı Daniel.
Kimi arayabilir? Nereye gider?
O korkuyor dedi Daniel. Sesi titriyordu. Belki bir ağacın altına gizlenmiştir. Belki de ne sormuştun?
Senin bildiğin saklanacağı bir yer var mı?
Daniel, Elizabeth'in kalbiyle ilgili bir şeyler mırıldandı. Ölümünün kalp sorunuyla ilgili olduğunu düşünmüştü.
Daniel, konuşmak zorunda değilsin. Sana ağır geliyorsa son ver. Dinlenmek istiyorsan polise daha sonra gelmesini söyleyebilirim.
Daniel hızla başını iki yana salladı. Sakin bir şekilde nefes aldı.
Bana yer ismi söyle dedi Gunnarsson.
Stockholm.
Stockholm'in neresi?
Ben bilemiyorum.
Siktir ya diye kükredi Gunnarsson.
Özür dilerim, özür dilerim. Daniel'in çenesi titremeye başladı, dudaklarının kenarları aşağıya kıvrıldı, gözünden yaşlar boşandı. Yüzünü çevirip sarsılarak ağlamaya başladı.
O kız çekiçle vurarak karını öldürdü ama sen...
Daniel başını geriye kalorifer peteğine vurdu. Kalın camlı gözlüğü dizlerine düştü.
Defol diye bağırdı Doktor Gunnarsson'a. Bir sözcük bile duymak istemiyorum. Sana müsaade ederek yanlış yaptım. Bu iş bitti artık.
42. Bölüm. Sundsvall Hastanesi'nin otoparkı neredeyse boştu. Uzun hastane binası bulutlu günlerde tuhaf bir ıssızlığa bürünüyordu. Kahverengi tuğla binanın beyaz pencereleri dünyaya gözlerini kapatıyordu sanki. Yuna alçak çalıların arasından yürüyerek hastane kapısına gitti. Danışmada kimse yoktu. Bankonun önünde uzun bir süre bekledi. Nihayet bir temizlikçi göründü.
Adli tıp nerede diye sordu Yuna.
250 kilometre kuzeyde deyip gülümsedi temizlikçi. Ama pataloğu soruyorsan yol gösterebilirim.
Issız koridorlardan geçerek hastanenin yer altındaki bölümlerine inen asansöre bindiler. Soğuktu. Geniş, ahşap yer döşemeleri çoğu yerde çatlamıştı. Temizlikçi iki kanatlı metal kapıyı açtı. Koridorun sonunda üzerindeki tabelada klinik patoloji ve sitoloji bölümü yazan bir kapı vardı.
''Haydi sana başarılar!'' diyerek kapıyı gösterdi temizlikçi.
Yuna adama teşekkür edip koridorun sonuna doğru yürümeye başladı. Yerlerde sedye ve el arabalarının teker izleri vardı. Laboratuvarın önünden geçti, önünü kesen kapıyı açtı ve doğrudan beyaz badanalı, paslanmaz çelikten otopsi masalarının olduğu salona girdi. Tavandan kristal avize sarkıyordu. Floresanlardan soğuk, etkileyici bir ışık vuruyordu. Bir kapı açıldı, içeri bir sedyeyle birlikte iki adam girdi.
''Affedersiniz'' dedi Yuna.
Beyaz önlüklü zayıf bir adam dönüp baktı, beyaz çerçeveli pilot gözlüğü parladı. Otopsi bölümünün şefi Nils Olen'di. Namı diğer İğne, Yuna'nın çok eski arkadaşıydı. Hemen yanında uzun saçları lüle lüle omzuna dökülen asistanı vardı, Stockholm'den gelmişlerdi.
''Sizin burada ne işiniz var?'' dedi Yuna somurtkan bir ifadeyle. ''Emniyet müdürlüğünden bir kadın arayıp beni tehdit etti.'' dedi yine.
''Anya'' dedi Yuna.
''Ödüm bokuma karıştı, beni bir güzel payladı.'' Yuna'nın bir adli tıp uzmanıyla konuşmak için ta Umeo'ya gidemeyeceğini söyledi.
''Hazır buraya gelmişken Kuzey Festivali'ne de gideceğiz.'' dedi Frippe.
''The Haunted çalacak, Club Destroyer'de deyip çekinerek gülümsedi yine.
''Şimdi anlaşılıyor.'' dedi Yuna.
Frippe güldü. Doktor önlüğünün altından yıpranmış deri pantolonu görünüyordu. Kovboy botlarının üzerine açık mavi galoş geçirmişti. Kadınla işimiz bitti. Elizabeth Grimm'le dedi yine. Dikkat çekici tek şey elindeki yaralar.
Savunma yarası mı dedi Yuna.
Evet ama ters tarafta dedi Frippe.
Ona biraz sonra döneceğiz dedi yine. Önce Miranda Eric Dotter'le ilgileneceğiz.
Ne zaman ölmüşler bunu söyleyebilir misiniz diye sordu Yuna. Bildiğin gibi ısı düşer.
Algor Mortis dedi Yuna.
Evet, ölüm soğukluğu. Dalgalı bir grafik izler, oda sıcaklığına yaklaştığında istikrar kazanır.
O bunları biliyor dedi Frippe.
Neyse, eğer ölüm lekeleriyle katılaşmayı da hesaba kadar sıkak, kadınla kız cuma günü geç saatte, yaklaşık aynı saatte ölmüşler.
9. ayrımın sonu. Sayfa 132.